Ayrım 27, sayfa 371. Piyon, Oxford, 2002. Peri, omzunda kitap dolu çanta, elinde öğle yemeğinden kalma bir salkım üzüm, bisikletini sürerek Radcliffe Meydanı'ndan geçti. Bir saat önce Mona ile Bruno'yu bir kafede görmüştü. Karşılıklı nefretin gerginliği vardı çehrelerinde. Azur, dönemin son ödevi için bu ikisinin takım oluşturmasını istemiş, kütüphanede bir gece beraber sabahlamalarını şart koşmuştu. İkisinin de hoşuna gitmemişti bu öneri. Dini bütün, İslamperver Mona ile açık açık İslamofobik olan Bruno'yu eşleştirmişti Profesör Azur. Kafayı yemiş olmalıydı. Bu iki öğrenci arasında empati köprüsü kuracağını sandıysa beyhude olmamıştı. Artık Peri gayet iyi biliyordu ki Azur'un seminerlerinde hiçbir şey tesadüfi değildi. Her şey ince ince planlanmıştı. Her öğrenci Azur'un zihninde oynadığı satranç tahtasında piyondu. Buna kendisinin de dahil olduğunun farkındaydı Peri. Yanaklarına ateş basıyordu düşündükçe. Radcliffe binasının önünde arkadaş grubuyla banka oturmuş, harıl harıl konuşan Troy'u gördü. Peri'yi fark edince ona doğru yürüdü oğlan. "Selam Peri, hala Azur için okumaya devam mı? Ya sen, onu gizlice gözetlemeye devam mı?" Dudağının bükülüşünden anlaşılıyordu yanıtın ne olduğu. O adamın saygın bir öğrenim kurumunda ders verememesi gerek, lisansı iptal edilmeli. Öğrencilerini zerre kadar düşünmediğini biliyorsun değil mi? Her şey kendi egosuyla ilgili. Öğrenciler seviyor onu. Evet tabii, özellikle kız öğrenciler. Şirin mesela, arkadaşın. Peri ayakkabısının topuğunu sürttü toprağa. Ne olmuş ona? Hadi ama ya, sanki bilmiyormuşsun gibi. Peri'nin yüzüne baktı. İlla açıkça telaffuz etmem mi gerekiyor? Neyi telaffuz etmekten bahsediyorsun? Anladın mı? Troy'un gözleri ışıldadı. Azur'un onunla ilişkisi var. Peri'nin yüreği hop etti, sesi kısıktı. Ama Şirin eski öğrencisi onun. Eski meski ben anlamam. Bana sorarsan kesin dersini alırken de yatıyordu onunla. Ödevlerini yatakta beraber okuyorlardı herhalde. Aldığı yüksek notların sırrı buydu muhtemelen. Peri bakışlarını kaçırdı. Oğlanın sesinde bir kıskançlık hissetmişti. Ama şu anda kendi duygularıyla o kadar haşır neşirdi ki onunkilere dikkat edecek hali yoktu. Sanki bir el boğazını sıkıyordu. Bazen Azur'un okuldaki odasına gidiyor, kapıyı kapatıyorlar. Gününe göre 10 ile 20 dakika sürüyor işleri. Dışarıda beklediğim için biliyorum. Yeter artık, böyle konuşma dedi Peri. Şakakları zonkluyordu. Kusura bakma, seni şoke ettim dedi Troy alaycı. Ama bilmende fayda var. Herif bir avcı. Genç zihinler, genç bedenler peşinde. Gitmem lazım dedi Peri. Sesi bir fısıltı gibi çıkıyordu artık. Aynı akşam Peri Şirin'i mutfakta yalnız yakaladı. Fonda müzik, bir yandan dans edip bir yandan ton balığı salatası için domates dilimliyordu. Ruh hali gibi inip çıkan kilosuna dikkat etmeye çalışıyordu Şirin. Yalnızdılar. Mona şehir dışından ziyarete gelen akrabalarıyla yemeğe çıkmıştı ve geç gelecekti. Sana bir şey sormam gerek dedi Peri. Olur tabii, sor. Azur'un planı mıydı üçümüzün aynı evi paylaşması? Arkadaşlığımız yalan mıydı aslında? Onun zorlaması mıydı ta başından beri? Şirin tek kaşını kaldırdı. Nereden çıkardın bunu? Lütfen yalan söyleme daha fazla dedi Peri. Bu bir deney onun için değil mi? Azur'un sosyal laboratuvarı. Farklı fikirlerden öğrencileri bir araya getir, biraz kapışsınlar, sonra bakalım empati çıkacak mı? Kobay mıyız biz? Vay canına, ne biçim komplo teorisi bu? Şirin domatesleri marul kasesine atıp birkaç da zeytin ekledi. Profesörlere ne derdin var senin? Öğrencilerinin hayatlarına burnunu sokmasından hoşlanmıyorum. Hah dedi Şirin. Başka nasıl öğretebilir ki? Tarih boyunca alimler öğrencilerini nasıl eğittiler sanıyorsun? Ustalar ve çırakları, yıllar süren sıkı çalışma, disiplin, bunların hepsini unuttuk. Artık üniversiteler kâr etmeye o kadar odaklanmış ki harç parasını ödeyebilen öğrencilere kraliyet ailesindenmiş gibi davranılıyor. Azur bizim ustamız değil, biz de onun çırakları değiliz. Ama ben öyleyim dedi Şirin salatasını karıştırırken. Ben kendimi onun çırağı olarak görüyorum. Sonra kalfası olmak isterim. Peri'nin sesi kesildi. Ne yanıt vereceğini bilemedi. Mona ile aramızda tek ortak yan Azur'a olan saygımız. Sana ne oldu? Hocayı sevdiğini sanıyordum. Peri duyguları gözlerinden okunmasın diye bakışlarını kaçırdı. İçi dışı bu kadar bir olduğu için nefret ediyordu kendisinden. Bizden çok fazla şey bekliyor gibi geliyor. Taleplerini karşılamak ne mümkün? Ha, onu düş kırıklığına uğratmaktan korkuyorsun demek dedi Şirin, bilmiş bir gülümsemeyle. Salata kasesini alarak odasına yöneldi. Uğratma o zaman. Dur bir dakika dedi Peri. Kalbi çarpıyordu. Onu rahatsız eden soruyu sorarsa olabileceklerden korkuyordu. Ama sormak zorundaydı. Onunla ilişkin mi var? Merdivenlerin yarısına gelmiş olan Şirin zınk diye durdu. Bir elini trabzana koyarak aşağıya arkadaşına baktı. Gözleri birer ateş topuydu. Eğer bunu paranoyaklıktan soruyorsan senin sorunun, benim değil. Yok, kıskandığın için soruyorsan o da senin sorunun. Ne paranoyağım ne de kıskanç, dedi Peri. Öfkesini kontrol edemiyordu. Sahi mi? Bir kahkaha attı Şirin. İran'da Mamani bana bir atasözü öğretmişti. Kendisini fareye çeviren kişi er ya da geç kedilere yem olur. Ne demek istiyorsun? Benim işime karışma diyorum farecik. Yoksa seni çiğ çiğ yerim bilesin. Şirin bunu dedikten sonra Peri'yi mutfakta kendisini küçücük ve önemsiz hisseder halde bırakarak ayaklarını yere vura vura odasına çıktı. Uğursuz bir sessizlik çöktü tüm eve. Azur'dan nasıl nefret ediyordu Peri? Kibrinden, pervasızlığından, en çok da Şirin'le flört etmesinden. Üstelik ona karşı hep kayıtsız kaldığı halde. Ruhunun içinde nefret çarkı dönüyordu. Kendisi de payını alıyordu bundan. Ne Şirin gibi cesur ve özgüvenliydi, ne Mona gibi inançlı ve dayanıklı. Bıkmıştı kendisinden. Peri olmanın ne kadar yorucu bir şey olduğunu kimse bilmiyordu ve kimse anlayamazdı da. O gece sisin içindeki bebeği gördü. Yüzünün yarısını kaplayan morumsu renk tüm vücuduna yayılmıştı. Bebek ona bir şeyler anlattı fısır fısır. Ve bu sefer Peri ne dediğini anladı. Hüzün ve umutsuzluk o kadar derindi ki göğsü sıkıştı. Evet, belki de vakti gelmişti. Geç bile kalmıştı. Debelenmeyi bırakmalıydı. Ayak uyduramıyordu işte. Başkalarına, hayata. Tanrı'ya ayak uyduramıyordu. Bıkmıştı. Keşke uyuyup bir başkası olarak uyanabilseydi. Ya da hiç uyanmasaydı. Yol kenarında yatan kirpiyi hatırladı. Ne o cennete gidebilmişti muhtemelen, ne de Peri gidecekti. Eğer aklından geçen şeyi yapmaya cüret ederse bu akşam. Geçit. İstanbul 2016. Şirin'i geri aramak için terasa çıkan Peri, köşede birbirlerine sokulmuş iki kişi fark etti. Yarı gölgedeydiler ama tanımamak imkansızdı. İş adamıyla banka CEO'su. Kamburlarını çıkarmış, başlarını eğmiş, gözlerini yere dikmiş halde bayağı ciddi bir mesele hakkında konuşuyor gibi görünüyorlardı. ''Peki ne yapacaksın?'' diye sordu CEO. ''Daha karar vermedim.'' dedi iş adamı prodümanını üfleyerek. ''Ama Allah şahidim, ödeteceğim bunu orospu çocuklarına. Görürler kiminle dans ettiklerini.'' ''Aman yazılı bir şey tutmadığından emin ol.'' dedi CEO. ''Delil bırakma.'' Adamlar kapının yanında duran Peri'yi fark etmemişlerdi. Usulca uzaklaştı Peri. Duyduklarından serseme dönmüştü. Çalışma odasında gördüğü fotoğrafları düşündü. Diktatörlerle, mafya liderleriyle çekilmiş fotoğraflar. Ev sahibinin iş ilişkileri şaibeliydi ve muhtemelen yemekteki konukların birçoğu, kocası dahil, biliyorlardı bunu. Bilmeseler de seziyorlardı ama bu durum onunla ahbaplık kurmaya mani olmuyordu. İnsan hangi noktada suça ortak olurdu acaba? Aktif şekilde içinde rol aldığında mı yoksa pasifçe bilmezden geldiğinde mi? Mutfakla oturma odasının arasında bir duvarı aynayla kaplı bir geçit vardı. Orada durdu Peri. O daracık alanda sanki birinin elinden kapmasından endişe ediyormuş gibi sımsıkı tutuyordu telefonu. Ne zaman bir hizmetçi çarpma kapıdan girip çıkacak olsa mutfağın içine bir bakış atıyordu. Aşçı sarımsak doğruyordu. Bıçağı kesme tahtası üzerinde İspanyol dansı yaptırarak. Yorgun ve sinirli bir hali vardı adamın. Hazırladığı onca leziz yemekten sonra şimdi de işkembe çorbası yapması istenmişti. Peri aşçının yardımcısına fısır fısır bir şeyler mırıldandığını, yardımcısının da kahkahalarla güldüğünü gördü. Masada konuşulan her şeyi dinleyip konuklarla alay ediyorlardı muhtemelen. Kapı kapandı, mutfağın renkli dünyasından ayrı düştü. Geçitte tek başına kalınca tanıdık bir tedirginlik çöktü üzerine. İnsanın uzun zamandır ertelediği bir işe kalkışması, buz gibi bir denize atlamaya benziyordu. Bir saniyelik tereddüt bütün cesaretini kırabilirdi. Hızla tuşladı Şirin'in numarasını. Çalar çalmaz açıldı telefon. ''Merhaba Şirin, ben Peri.'' Sertçe bir soluk alış. ''Biliyorum.'' Sesi hiç değişmemişti. Aynı canlı, enerji ve özgüven dolu ton. ''Çok zaman oldu konuşmayalı.'' dedi Peri. ''Ya evet, mesajını duyunca kulaklarıma inanamadım.'' dedi Şirin. ''Ne tuhaf, aslında bu anın provasını yapmıştım. Eğer bir daha ararsan ne söyleyeceğimi planlamıştım. Ama şimdi...'' ''Ne diyecektin?'' diye sordu Peri telefonu bir kulağından diğerine geçirerek. ''İnan bilmek istemezsin, boş ver.'' dedi Şirin. ''Daha önce neden aramadın?'' ''İlk başlarda denedim ya. Karşılıksız bıraktın telefonlarımı. Sonra ben de bıraktım ucunu. Bana hala kızgınsındır diye endişelendim.'' ''Kızgındım tabii.'' dedi Şirin. ''Hala anlayamıyorum neden yaptın. Özür bile dilemedin adamdan.'' ''Bir anlaşma yapmıştık.'' dedi Peri. Heceler ağzında dağılıyordu, lime lime, zorlanıyordu konuşmakta. Ne olursa olsun benden asla özür dileme demişti. Hadi oradan. Yutkundu peri. Çok gençtim. Kıskanıyordum bizi. Peri başını salladı. Doğru, kıskanıyordum. Mutfak kapısı açıldı. Bir hizmetçi, dumanı tüten kaselerle dolu büyükçe bir tepsi taşıyarak çıktı. Keskin bir sarımsak sirke kokusu kapladı ortalığı. Neredesin şu anda diye sordu Şirin. Deniz kenarında lüks bir malikanede, fiyakalı bir partide. Akvaryumlar, tasarımcı elinden çıkmış çantalar, purolar. Görsen nefret ederdin. Bir kahkaha attı Şirin. O kadar acayip bir gün geçirdim ki dedi Peri. Bir kere konuşmaya başlayınca sözcükler kendiliğinden akmaya başlamıştı. Çantamı kaptırdım. Hırsızı öldürecektim az daha. Adamın kendisine tecavüze yeltendiğinden bahsetmedi. Benzer bir şey Şirin'in başına gelmiş olsa çekinmeden anlatırdı. Tecavüzcülerin utanması gerekir derdi. Ne demeye biz utanalım? Ne kadar farklıydılar birbirlerinden Şirin ile Peri. Aradan geçen zamana rağmen hala farklıydılar. Cüzdanımda sakladığım fotoğrafımızı buldu. Ne? Yanında fotoğrafımızı mı taşıyorsun diye sordu Şirin. Hangisini? Kütüphanenin önünde. Kışın hani hatırladın mı? Şirin'in bir şey demesini beklemedi. Sen, Mona ve ben. Profesör Azur. Ama üşümüştük fotoğraf çektireceğiz diye. Bir an sustu. Oxford'u geride bıraktığımdan emindim. Ama kendimi kandırmışım bunca sene. İnsan gençliğinde yarım kalan bir hikaye yaşıyorsa unutamıyor kolay kolay. Nasıl da çalışkandın halbuki. Aramızdaki en iyi öğrenci sendin. Akademiyi bırakmana inanamadım. Çok değiştim dedi Peri. Başka şeyler öncelik kazandı hayatımda. Annelik, evlilik, hayır kurumlarında mütevelli heyetindeyim. Annem, kocalar dışişleri bakanı, ev dışında çalışır. Hanımlar İçişleri Bakanı ev içinde çalışır derdi. Nefret ederdim böyle geri kafalı laflar etmesinden. Ama şimdi bakıyorum da galiba ben de İçişleri Bakanı oldum. İşin tuhafı şikayetçi sayılmam. Alıştım. Hoşuma gidiyor çoğunlukla. Bazen de çığlık atasım geliyor, o başka. Şirin, bana bak içtin mi sen biraz diye sordu. Evet, haddinden fazla içmiş olabilirim. Dışırdayan yaprakları andıran alçacık bir kıkırdı geldi Ayze'den. Derken Şirin bir yorum yaptı ama Peri duyamadı. Zira tam o esnada cin ve nazar araştırmalarını tamamlamış, salona geri dönen medyum ile ev sahibesi kol kola önünden geçti. Adam dudağında kiminle konuştuğunu biliyorum der gibi bir seyirmeyle dönüp Peri'ye baktı, göz kırptı. İkizlerin nasıl diye sordu Şirin. İkizlerim olduğunu nereden biliyorsun? Duydum. Kaynağının kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Şirin de Peri de Mono ile düzenli aralıklarla konuşuyor, haberleşiyorlardı. Amerika'ya dönmüştüm ona. Washington'da bir araştırma enstitüsünde çalışıyordu. Mutlu bir evliliği ve 4 çocuğu vardı. Büyüyorlar. Kızım bana soğuk savaş açtı. Şimdilik o kazanıyor. Halden anlarcasına iç çekti Şirin. Ne kadar da iyi davranıyordu. Peri'nin beklediğinden çok daha iyi. Bir tuhaflık vardı. Senin hayatın nasıl diye sordu Peri. O da bir şeyler duymuştu. Şirin'in insan hakları avukatı olan ve epeydir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla defalarca ayrılıp defalarca barıştığını biliyordu. İyi. Aslına bakarsan hamileyim. Doğum Mayıs'ta. Demek buydu. Hormonlar. Şirin anne olmak üzereydi. O yüzden daha yumuşak, daha şefkatli, daha duygusaldı şu an. Yeni bir yaşamı karşılamaya hazırlanırken eski kinleri gütmek zordu. Gerçekten mi? Tebrikler, harika bir haber dedi Peri. Senin adına çok sevindim. Kız mı oğlan mı? Oğlan. Aklında bir isim var mı diye sormasıyla yanıtın ne olacağını kestirmesi bir oldu. Yutkundu. Herhalde tahmin edebiliyorsun. Azur'dan güzel isim mi var dedi Şirin. Kısacık bir sessizlik. Senden o kadar nefret ettim ki. Galiba tükendim. Biliyorum dedi Peri. Üzgünüm. Ya o? O da mı nefret ediyor benden? Üstünden neredeyse 14 yıl geçmişti. Bunca zaman profesörün sesini duymamıştı. Bazen varlığından bile şüphe ediyordu. Belki de her şey bir hayalden ibaretti. Ara kendin sor. Evdedir şimdi Azur. Kalemin var mı? Bunu beklemeyen Peri şaşkın etrafına bakındı. Bir saniye. Telefon kulağında mutfağın kapısını iterek açtı. Bandajlı eliyle yazı yazma hareketi yaptı havada. Aşçı göğüs cebinden bir dolma kalem çıkarıp uzattı. Bir de buzdolabının üstündeki not defterinden kopardığı sayfayı. Tekrar yerine döndü Peri. Evet dinliyorum. Şirin 2 kez tekrarladı numarayı. Ara muhakkak. Tam o sırada alt kattaki kapının zili çınladı yalıda. Bir hizmetçi kapıya bakmak için fırladı mutfaktan. Avucunun içinde yiyecek bir şey saklıyordu. Kadıncağız muhtemelen acıkmıştı, arada atıştırıyordu. Peri merak etti. Çalışanlar hazırlayıp sundukları lezzetlerden hiç tadabilmişler miydi, yoksa bunca saat aç susuz mu çalışmışlardı? Güm diye bir ses duyuldu. Hızla açılan kapının arkasındaki duvara çarpma sesi. Ard arda gürültüler duyuldu. Susturulmaya çalışılan bir kadın çığlığı, aceleci, sert ve hoyrat ayak sesleri. "Özledim seni," dedi Peri telefona. "Ben de seni özledim." Peri'nin yüreği sızladı. Son tahlil de buydu işte, Azur'un başarmak istediği. Aralarındaki tüm farklılıklara rağmen ruhtaş olmaları. Şirin, Mona ve Peri. Dinsiz, inançlı ve mütereddit. Orta Doğu kültürlerinden çıkan ve birbirlerini anlayamayan küskün kız kardeşler. Havva'nın üç kızı. Tam o anda oturma odasının karşı tarafında bir itiş kakış yaşandı. Yüzleri maskeli iki adam ellerinde silahlarla içeri daldı. Bir tanesi avızı çıktığı kadar bağırdı. "Herkes ayağa kalksın." "Ne oluyor yahu?" diye sordu iş kadını. "Kes sesini, ne diyorsam onu yap hemen." "Benimle böyle konuşamazsın." Hala terasta olan kocasını arayarak etrafa bakınırken boğuk bir ses çıktı kadından. "Bir tane daha abuk laf söylersen gebertirim seni kadın," dedi adam. Bulunduğu koridorda dona kaldı Peri. Hayatında ikinci kez bu kadar yakından silah görüyordu. Abisi Umut'inkinin aksine bunlar büyük, koyu yeşildi. "Peri, iyi misin?" diye sordu Şirin. "Orada mısın?" Yanıt veremedi. Tek kelime edemedi. Duvarın arkasına saklandı. Yavaşça boğazdan yükselen sis kadar sessizce telefonu kapattı. Bir bardak şeri. Oxford 2002. Rektörün resmi dairesi 15. yüzyıldan kalma ön binanın tamamını kaplıyordu. Azur oymalı kuzguni kapıya yürüyüp zile bastı. Birkaç saniye sonra bir uşak belirdi. Kıdemli, yaşlıca, kadidi çıkmış bir adam. Azur'u giriş holüne buyur etti. "Bu taraftan lütfen profesör." Meşe merdivenden yukarıya çıkıp ahşap panelli koridordan geçti Azur. Bu arada çalışma odasında onu bekliyordu rektör. Ne zaman istemediği bir görüşme yapmaya mecbur kalsa, şimdi olduğu gibi, sinirlerini yatıştırmak için belgelerini düzenlerdi. Önemli dosyalar fil dişi rafa, orta derece mühim olanlar kahverengi rafa, geri kalanlar da turuncu rafa. Zor bir konuşma vardı önünde, zihnini toparlamalıydı. Bu yüzden kendini masasını toplamaya vermişti. Not kağıtları, tel zımba, gümüş kaplı sedef mektup açacağı. Her biri tek tek sivriltilmiş kurşun kalemleri, keçi derisi, silindir kutuya yerleştirdi. Kapının sertçe çalınmasıyla sıçradı. "Buyurun." Azur üzerinde çividi kadife bir ceketle girdi içeri. İçine biraz daha açık tonda dik yakalı bir kazak giymişti. Saçları her zamanki gibi darmadağındı. "Günaydın Leo, epey oldu görüşmeyeli." "Azur, ne güzel seni görmek," dedi rektör. Sesi kibar ve sevecen ama bir o kadar da gergindi. "Epey oldu gerçekten. Ben de tam çay içmek üzereydim. Bana katılmak ister misin? Ya da saat kaç? Bir bardak şeri belki de, ha?" Azur, hocaların öğle öncesi şeri içme alışkanlığını benimseyenlerden değildi ama rektörü kırmadı. Doğrusu onun da bir içkiye ihtiyacı vardı. "Neden olmasın?" Yaşlı uşak tekrar belirdi. Çehresi ketumluktan sertleşmiş, sırtı yılların hizmetiyle bükülmüştü. Tıpkı duvarlardaki portreler ve cam önündeki oymalı sandalyeler gibi, o da bu okulun demirbaşlarındandı. İki adam bir süre konuşmadılar. Onun yerine görevlinin bir kolunu sırtına yapıştırarak titreyen eliyle bardaklara şeri koyuşunu seyrettiler. Gümüş sürahi, kristal bardaklar, tuzlu bademler, her şey hazırdı. "Geçenlerde The Times'a verdiğin röportajı okudum. Süperdi," dedi rektör nihayet yalnız kaldıklarında. "Sağ ol Leo, beğenmene sevindim." "Sana ne büyük hayranlık duyduğumu bilirsin," dedi rektör. "Kadromuzda olman bizim için bir şans. Anissa'yı da çok severdim." "Teşekkür ederim Leo ama beni buraya müteveffa eşimden söz etmek için çağırmadığını düşünüyorum," dedi Azur. "Canının sıkkın olduğunu anlayacak kadar uzun zamandır tanıyorum seni. Nedir mesele? Söyle." Rektör yapışkanlı not kağıdı bloklarını çıkardı. Az evvel renklerine göre düzenlemişti bunları. Sarılar, yeşiller, pembeler. Başını kaldırıp Azur'a bakmadan mırıldandı. "Hakkında şikayet aldık." Azur rektörü inceledi. Şakaklardan kırlaşmaya başlayan saçlarını, kırışmış alnını, ağzının seyrişini. "Nasıl şikayet? Benimle açık konuşabilirsin, biliyorsun." "Tabii, elbette, biz eski dostuz. Ne zaman birileri sana saldırırsa, ki Tanrı biliyor ya kaç kere oldu, kah görüşlerin, kah öğretme tarzın yüzünden, yani sevilen bir hocasın, yanlış anlama ama herkes tarafından sevilmediğin ortada. Sen de biliyorsundur elbette bunu. Hep destekledim seni bunca zaman." "Biliyorum," dedi Azur sakince. Rektör not kağıdı bloklarından minik bir kule yaptı. Senin birikimine, dürüstlüğüne inandığım için hep yanında oldum. Bilime, özgür düşünceye bağlılığına saygı duydum. Bir iç çekiş. Bu kadar çok insanın ayağına basmasan olmaz mıydı? Niye iyi geçinmiyorsun herkesle? Herkesle iyi geçinmek için hava gibi olmak lazım. Renksiz, vücutsuz. Benim fikirlerim, değerlerim var. İnandığım şeyler, sevmediğim şeyler var. Elbette ama rektör dile getirmese de ikisi de biliyordu. Azur zaman zaman öğrencileri zihnen sarsıyor, en ufak tembelliklerini gördüğü an onları azarlıyor, utandırıyordu. Onlar da gözyaşları içinde geliyordu şikayete. Öğrencileri biraz fazla zorlamıyor musun? Zorlamak gerek dedi Azur. Burası kreş değil, ilkokul değil, üniversite, büyüme vakti. Sonsuza dek pohpoplanıp ihtimam göremezler. Öğrencilerimizin yeni fikirler duymaya, çok okumaya, dünyayı anlamaya ihtiyacı var. Fikren zorlamadan bunlar nasıl olacak? Evet ama bu tam olarak görev tanımına dahil değil. Bence öyle. Senin işin onlara felsefe öğretmek. Aynen. Kitapların içindeki felsefeyi, hayatın içindeki felsefeyi. Bir iç çekiş daha geldi rektörden. Sadece bu değil mesele. Rektör yapışkanlı kağıt kulesini devirdi. Başka bir şey daha var, önemli bir mevzu. Nedir o? Bir kız öğrenci. Kelimeler dağılmayı reddederek havada asılı kaldı. Çok yakın olduğunuzu söylüyorlar dedi rektör. Bu kimseyi ilgilendirmez değil mi? Kimseyi istismar etmediğim sürece. Rektör başını iki yana salladı. Bu biraz tartışmalı bir sav. Şirin'le ilgili değil mi bu? Bir kere benim öğrencim değil, haberin olsun. Artık değil yani. Hayır, bana gelen şikayet dilekçesindeki isim bu değil. Azur kaşlarını çatıp soran gözlerle baktı. Kimden bahsediyorsun peki? Bir Türk öğrenci, senin sınıfında. Rektör yorgun gözlerini kaldırdı. Dün gece intihara teşebbüs etmiş. Azur'un benzi attı. Peri mi? Tanrım iyi mi? Evet iyi, gençlik işte dedi rektör. Aşırı miktarda parasetamol almış. Neyse ki karaciğeri dayanıklıymış. İnanamıyorum, nasıl olur? Azur oturduğu yere iyice çöktü. Yüzünden tüm kan çekilmiş gibiydi. Söylenen o ki senin yüzündenmiş. İlişkiniz varmış. Kızı terk etmişsin. Ne? Azur yumruk yemiş gibi sersemledi. O mu söyledi bunları? Yok. Pek sayılmaz. Kızın konuşacak hali yok şu anda dedi rektör. Şu sana dava açan oğlan Troy söylüyor. Basına konuşmakla tehdit etti bizi. Canı sıkkın görünüyor, sana kafayı takmış. Yazılı ifadesi var elimde. Görebilir miyim? Korkarım hayır. Etik kuruluna gitmesi gerekiyor. Kurulun önüne çıkacaksın. Seni temin ederim ki Peri ile aramda hiçbir şey yok. Aklımdan bile geçmedi böyle şey. Tek yapman gereken kıza dosdoğru sormak, gerçeği söyleyecektir. Bak Azur, sen çok iyi bir hocasın ama her şeyden önce bu okulun bir üyesisin. Üniversitemizin adının kirlenmesine izin veremeyiz. Yıllar içinde çok düşman edindiğini sen de biliyorsun. Rektör şerisinden bir yudum aldı. Medyayı tahayyül edebilirsin. Aç kurtlar gibi saldıracaklar bu hikayeye. Lafı nereye getiriyorsun? Biraz ara vermeyi düşünebilirsin belki diyorum. Bir süre ders vermesen. Şu mesele tavsayıncaya kadar. Kurul dosyayı incelesin, araştırmasını bitirsin, hüküm versin. Kız ifade verince düzelecek her şey. O zamana dek bu skandalın iç yüzünü araştırmak zorundayız. Azur, rektörün yüzüne baktı sorgulayan gözlerle. Sonra ayağa kalktı. Leo, beni uzun zamandır tanırsın. Asla etik dışı hareket etmedim. Evet, Şirin'le yakınlaştım ama o dersimi alırken değil asla. Benim öğrencim değil yani. Aramızda hiçbir çıkar ilişkisi olmadı. Bunun dışında kimseyle ilişkim olmadı. Peri'ye elimi sürmedim. Rektör de ayağa kalktı. Dinle bak. Azur araya girdi. Troy'un ifadesi kasıtlı, art niyetli. Ne demişti Anais'in? Hadiseleri olduğu gibi görmeyiz, kendimiz gibi görürüz. Tanrı aşkına, Anais'in bu koşullar altında alıntı yapacağın son insan olmalı. Peri'nin gerçeği söylemesini bekleyeceğim dedi Azur. Üzgün, durgundu. Zavallı kız ne yapmış öyle kendisine? Sonra da çıkıp gitti. Ağır ama kararlı adımlarla yürüyerek binadan ayrıldı. Sabahtan beri durmadan yağan yağmurun altında şehrin işlerine doğru ilerledi. Ayak izlerini yıkadı sular, damla damla. Ayrım sonu, sayfa 386.